onayladığı, ömür boyu devam eden bir antlaşma. Şimdi Tanrı bu antlaşmayı yaparken belirli bir süre geçerli olması için yapmadı. Yani 10 yıllık, 20 yıllık, biliyorsun bazı sözleşmeler yapılıyor. 10 yıllık. Ben mesela elektrikçi olarak çalışırken burada patronla 5 yıllık, 3 yıllık böyle bir sözleşme yapıyorsun. Değil mi? Ama Tanrı'nın evlilik için gerçekleştirmiş olduğu antlaşma 10 ay, 10 yıllık, 20 yıllık, 30 yıllık değil, ömür boyu geçerli olan bir antlaşma. Onun için kutsal kitapta çok çarpıcı bir ayet var. Ben diyor boşanmaktan nefret ederim. Tabii ki boşanmaların sayısı çok fazla. Paldır küldür devam ediyor. Bazı evlilikler yalpalaya yalpalaya devam ediyor. Zoraki devam ediyor. Ama ben burada kimsenin bir takım rakamlar vererekten gözünüzü korkutmak, ürkütmek istemiyorum. Benim amacım bugün sizleri birazcık yüreklendirmek. Tanrı'nın bakış açısıyla evliliğin önemini, değerini kavrayabilmek burada birlikte. Onun için belki olayı açıklığa kavuşturmadan önce kutsal kitapta çok iyi bilinen, ki ilginçtir, bugün ya da dün mü bilmiyorum, Abdullah internete girdiğinde tesadüfen 5. bölümü, Efesler 5. bölümü dinlemiş. Benim yaptığım vaazı dinlemiş internet sayfasından. Ve ilginçtir, ben de bugün 5. bölümden, Efesler 5. bölümde karıyla koca arasında ilişkilerin nasıl olması gerektiğini tanrısal bakış açısıyla bize aktarıyor. İsterseniz kutsal kitabı olan Efesler 5. bölümü açsın. 22. ayetten 33. ayete kadar olan parçayı Özlem ayağa kalkmışken gelir burada okur bize. Vural, içimden geldi söylüyorum, katıldın, çok sevindirdin beni. Hoş geldin kardeşim. Çok çok sevindim gerçekten. Eşini yalnız bırakmadın. Çok güzel. Çok güzel. İşte böyle olmalı aslında. 22'den 33'e kadar olan parça. Sayfayı hemen söyle. 1493. Özlem her zamanki gibi okusun bizlere. Nereye kadar? 22'den 33'e kadar. 11 ayet. 12 ayet. 1493.
Ey kadınlar, Rabbe bağımlı olduğunuz gibi kocalarınıza bağımlı olun. Çünkü Mesih bedenin kurtarıcısı olarak kilisenin başı olduğu gibi erkek de kadının başıdır. Kilise Mesih'e bağımlı olduğu gibi kadınlar da her durumda kocalarına bağımlı olsunlar. Ey kocalar, Mesih kiliseyi nasıl sevip onun uğruna kendini feda ettiyse siz de karılarınızı öyle sevin. Mesih kiliseyi suyla yıkayıp tanrısal sözle temizleyerek kutsal kılmak için kendini feda etti. Öyle ki kiliseyi üzerinde leke, buruşukluk ya da buna benzer bir şey olmadan görkemli biçimde kendine sunabilsin. Amacı kilisenin kutsal ve kusursuz olmasıdır. Aynı biçimde kocalar da karılarını kendi bedenleri gibi sevmelidir. Karısını seven kendisini sever. Hiç kimse hiçbir zaman kendi bedeninden nefret etmemiştir. Tersine onu besler ve kayırır. Tıpkı Mesih'in kiliseyi besleyip kayırdığı gibi. Çünkü bizler onun bedeninin üyeleriyiz. Bunun için adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak. İkisi tek beden olacak. Bu sır büyüktür. Ben bunu Mesih ve kiliseyle ilgili olarak söylüyorum. Size gelince her biriniz karısını kendisi gibi sevsin. Kadın da kocasına saygı göstersin.
Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler. Bak çok güzel mesaj var burada. Hem kadın için hem erkek için çok önemli mesajlar var. Eğer birisi size sorarsa evlilik nedir? Çok kısa bir şekilde evlilik tek bir vücut olmaktır. Ama sadece yatak ilişkisinde değil, evlilik yaşamının her alanında tek bir vücut olmak. Biliyorsunuz evlilik hem kız için hem erkeğin yaşamında çok önemli bir yer tutar. Bunun tersini söyleyebilir miyiz? Ben evlenmeden önce 15-16-17 yaşlarına geldiğim zaman o zaman böyle bir evliliği uzaklarda görmeye başlamıştım. Bir evlilik heyecanı insanda oluşuyor. Kızlarımızda da başlıyor ama kız çocuğuna sahip annelerde çok daha büyük, çok daha önceden başlıyor. Ne zaman başlıyor? Kız çocukları olduğu zaman bebekken büyük bir heyecanla, büyük bir özveriyle kızının, ben eminim ki Zeynep bizim kelerde sordu boşluk var mı diye bodrum katında. Dedim neden? Çünkü kızlarının çeyizinin bir kısmını bizim kelere getirdi. Niye? Anne Hatice mutlaka Özlem için aynı şeyi yaptı. Ben ablamdan hatırlıyorum, annem de aynı şeyi yaptı. Çeyiz sandığı var, özel cevizden yapılmış böyle bir şeydi. Onu dantellerle bir takım hazırlıklarla, özveriyle anne yemez içmez, boğazından keser, büyük bir özveriyle kızının çeyizini hazırlar. Doğru mu? Ya. Ayrı bir heyecandır bu hazırlık dönemi. Sonunda nasıl son bulur? Nikah masasında düğün coşkusuyla, ki bunu son anda yaşadık Hasan'la Zerrin'in düğününde, değil mi? Orada birbirlerine söz vererekten büyük bir coşkuyla son bulur. Kadın ve erkek birbirlerine söz verirler. Değil mi? Çok önemli bir sözdür. O sözün sonunda ne yaparlar? İmza atarlar, değil mi? İyi günde, kötü günde, değil mi? Bu tekrarlanır. Ve bunun sonucunda erkek imza atar, okeyler. Kadın da imza atar. Aslında kız diyelim, erkek ve kız imzalarını atarlar. Ve orada söylediklerini onaylarlar. Sadece insanlar önünde değil, Yaratan'ın önünde de. Biz iyi günde de olsa, kötü günde de olsa birlikteliğimizi ömür boyu sürdüreceğiz. Önemli bir antlaşma. Ama yıllar geçer, yıllar geçer, yıllar geçer. Yılların sonunda verilen sözlerin değeri, verilen sözlerin anlamı, içeriği kaybolur, gider. Yerini kurak bir ortama terk eder. O güzelim duygular, o başta oluşan o güzel heyecan, o güzel oluşum yok olup gitmiştir artık. Sen yaptın, hayır ben yapmadım, sen yaptın türü eleştirilerle, sürtüşmelerle, tartışmalarla artık o birliktelik, o başta o oluşan o heyecan artık yok olup gider. Çekilmez hale gelir. Değerli kardeşler, evliliğin amacı bu mudur? İleride bir süre sonra boşanmak için yapılan bir antlaşma mıdır? Ben şunu açıkça söyleyebilirim. Eğer evliliğin amacı bu olmuş olsaydı, bırakın evlilik düşüncesini, evlenme düşüncesini, evlilik sözünü bile ağzıma almazdım. Ama evliliğin amacı çok daha farklı. Biliyoruz hepimiz, evlilik mutluluğa atılan bir adımdır. Doğru mu? Kime sorsanız sorun. Evlilik nedir? Evlilik mutluluğa giden bir yoldur. Mutluluğa atılan bir adımdır diye yorumlar yapılır. Evlilik üzerinde birçok kitaplar yazılmıştır uzmanlarca. Evlilik nasıl olmalı? Erkek karısını, eşini nasıl desteklemeli? Kadın erkeğini nasıl desteklemeli? Türünden birçok kitaplar yazılır. Hatta günümüzde hala devam eden birçok toplantılar yapılır. Seminerler, evlilik seminerleri var. Üçer günlük, beşer günlük, bir hafta, ben bir keresine katıldım, bir hafta evlilik semineri. Türkiye'de yaşadığım dönemlerde. Evli değildim o zaman. Bir hafta evlilik semineri yetmedi. O kadar önemliydi. Konular o kadar derindi sevgili kardeşler. Dediğim gibi aramızda taptaze bir çift var. Yepyeni bir çift var. Zerrin ve Hasan bugün yine bizi yalnız bırakmadılar. Onlara tekrar teşekkür ediyorum. Aramıza katıldıkları için onların sayesinde biz de eşlerimizi biraz anımsamış olacağız. Eşlerimizin değerini, önemini birazcık anlamış olacağız. Çünkü bu konular aslında var ya, ayda bir kez konuşulması lazım burada. İnan bana çok çok önemli, çok çok değerli konular bunların. Bu konu, evlilik konusu. Belki birçok evliliklerle ilişki içerisine girdi. Ben de çok değişik çiftlerle çok yakın ilişkilerim oldu. O çiftler içerisine girdiğimde, o oluşum içerisine girdiğimde bir takım şeylerin doğru gitmediğini gördüm. Biraz derine indiğimde çok önemli, köklü sorunların çözüm bulmadığını anladım. Baktım ki imanlı olan çiftler, yani İsa Mesih'le birlikte yürümeye karar vermiş olan çiftler, kutsal kitap boşanmayı yasakladığı için boşanmaya pek sıcak bakmıyorlardı. Ama evlilik pek iyi gitmiyor. Ama Tanrı istemediği için, Tanrı boşanmayı onaylamadığı için boşanmadan uzak duruyorlardı. İmanlı olmayan çiftler, yani İsa Mesih ile birlikte yürümeye karar vermemiş diğer kişiler ise ele aleme rezil olmamak için, çocuklarım ortada kalmaması için, özellikle bizim kadınlarımızda bu çok var. Aman çocuklarım ortada kalmasın, aman ele aleme rezil olmayayım diye zoraki bir biçimde, zorunlu bir biçimde, çekilmez bir durumda olan evlilik ilişkisini sürdürme çabası içerisinde. Ben bunu açıkça ifade ediyorum. Annem ve babamın birlikteliği bugüne kadar 52 yıldır evliler. Annem 76 yaşında, babam 83 yaşında. 52 yıldır evliler. Ama açıkça söyleyebilirim ki bu noktaya gelmesine en fazla katkı sağlayan annemdir. Babamı bir tarafa koymuyorum. Babam emekli olduktan sonra annemin kıymeti daha çok arttı. Annem bypass ameliyatı geçirdi. Şimdi onu gördükçe imreniyorum. Anneme nasıl destek oluyor? Nasıl ona bakıyor? Nasıl onunla ilgileniyor? Bizim toplumda mümkün müdür? Bir kadın su istesin de kocası gitsin mutfaktan ona su getirsin. Mümkün mü? Biraz zor. Benim babam kalkıyor, 83 yaşındaki adam, anneme gidiyor mutfaktan su getiriyor. Ona elma suyu sıkıyor, havuç suyu sıkıyor. Onu vitaminlerle besliyor. Bunu niye söylüyorum? Çünkü ben de eşime böyle olmam lazım. Ben, yani belki geç oldu. Değil mi? Tabii. Duygulanıyorum aslında. Seviniyorum da aynı zamanda. Rab onları aynı içtenlikle devam ettirsin. Biz 80 yaşlarına gelirsek, eğer Tanrı ömür verirse, bizler de onlar gibi olabilsek keşke. Evet, olmak zorundayız. İmanlı isek çok daha olmak zorundayız aslında sevgili kardeşler. Onun için şunu özel bir şekilde söylemek istiyorum. Kutsal kitapta çok güzel bir ayet var. Sevgi hakkında, o hani 1. Kontrolsal 13. bölümde bir ayet var. Diyor ki kalıcı olan 3 şey vardır. Bunlardan bir tanesi umut. Bir tanesi sevgi, yok bir tanesi iman, öbürü de sevgidir. Ama diyor, Bunlardan en üstün olanı sevgidir. İman gerek olmayacak. Çünkü Rabbimiz geldiğinde onunla birlikteyken imana gerek kalmayacak. Umut, İsa geldiği için o da gerçekleşmiş olacak. Ona da ihtiyaç yok. Ama biz Tanrı ile birlikte sonsuza dek yaşarken o sevgi bizimle birlikte sonsuza kadar devam edecek. Demek ki en üstün sevgidir. Çünkü sevgi benliğe odaklanmış değildir. Sevgi başkalarına, başkalarının yararına odaklanmış bir merkeze sahiptir. Yani karşısındaki kişiye değer verir. Karşısındaki kişiyi önemser. Karşısındaki kişi kendisinden çok daha değerlidir. Sevgi budur sevgili kardeşler. Yani diğer bir anlatımla sevdiğiniz, değer verdiğiniz kişinin, bu eşiniz olabilir, bu kocanız olabilir, onun mutluluğu için emek vermek, onun mutluluğu için çaba harcamaktır. Demek ki sevgi nedir? Ben sevgimi eşime şu şekilde göstermem gerekiyor. Onun mutluluğu için, onun mutlu olabilmesi için bir karşılık beklemeden çaba harcamak, emek vermek. Ben ne için emek veriyorum? Kendimi mutlu etmek için değil. Ama ben şunu açıkça söylüyorum. İşte yüzü burada. Ben eşimi mutlu gördüğüm zaman ben de mutluyum. Eğer ben farkında olmadan bir şey yaptıysam, yanlış bir şey, onda bir solukluk görüyorum. Ama yanaşıyorum yanına. Ne oldu, bir şey mi var? Çekinmeden söylüyor. Özür diliyorum. Sarılıyorum, kucaklıyorum, öpüyorum. Ve tekrar barışıyorum. Bazen o da. İşte birlikteliğin güzelliği burada. Ben karşımdaki kişinin mutluluğu için çaba harcamam gerekiyor. Harcıyor muyuz? Bunu lütfen herkes kendi yüreğine sorsun. Eşleri için, eş için çaba harcanıyor mu? Kadın erkeği için, erkek de karısı için çaba harcıyor mu? Sevgi dedik. Ben yıllar önce, birkaç yıl önce Gensheim'de yine kısa bir şekilde evlilik üzerinde konuşuyordum. Bir 20 dakikalık bir konuşma yapmıştım. Orada internet sayfasında bulmuştum bir yazı. Çok hoşuma gitti. Bir hikaye. O hikayeyi Gensheim'de okumuştum. Ablanın da çok hoşuna gitmişti. Onun Almancasını yapabilir misin falan diye. Almancasını da ona bir şekilde ulaştırmıştık. Bu yazıyı ben burada bir kez daha okumak istiyorum. Abdullah bunu anımsayacak. Bu yazı çok hoşuma gittiği için sizin de duymanızı, bir sakıncası olmadığını düşünüyorum. Şöyle diyor. Alışverişe gitmek üzere evden çıkan bir kadın, kapısının karşısındaki kaldırımda oturan çok sevimli 3 yaşlıyı görünce önce duraksadı. Sonra onları tüm içtenliğiyle, samimiyetiyle evine davet etti. 3 tane amcayı, 3 tane dedeyi. Ve kadın şöyle dedi. Burada böyle oturduğunuza göre dedi, üçünüz de kesinlikle acıkmış olmalısınız. Lütfen içeriye gelin. Sizlerle yiyecek bir şeyler, sizler için yiyecek bir şeyler hazırlayayım. İçerinden bir kadına eşinin evde olup olmadığını sordu. Kadın eşinin evde olmadığını söyleyince yaşlı adam, eşiniz evde değilse biz de davetinizi kabul edemeyiz. Tam bizim Anadolu hikayesi değil mi? Eş evde yoksa bir erkeği eve davet etmek zor değil mi? Doğru. Değil mi? Bak şimdi. Akşamüstü kocası eve gelince tüm olup bitenleri anlattı. Kocası yaşlı adamların bu davranışlarını öğrenince çok üzüldü. Ve gidip hemen davet etmesini söyledi eşine. Adamlar hala oradaydılar. Ve kadın üçünü de davet etti. Ama yaşlardan biri, biz hiçbir eve üçümüz birlikte girmeyiz dedi. Gel buyur buradan yak deriz ya. Ve kısa bir duraksamadan sonra konuşmasını şu şekilde sürdürdü. Sağ yanımdaki bu arkadaşımın adı Zenginlik'tir. Diğerinin adı başarı, benim adım ise sevgidir. Şimdi evinize gidin ve eşinizle baş başa konuşup bir karara varın. Karar verdiğinizde yalnız içimizden birini davet edebilirsiniz. Hangimizi davet etmek istediğinize karar verin, sonra kararınızı bize bildirin. Acaba ben olsam kimi davet ederdim?
Zenginlik.
O zenginlik.
Zenginlik,
sevgi.
Barış.
Zenginlik ve barış. Kadın kocasına anlattığında adam sevinçten göklere sıçradı bir çekirge gibi. Aman dedi, ne güzel. Ha, hangisini davet edeceğimizi bize bıraktığına göre hatun gel biz de işlerinden zenginliği davet edelim. Bir anda köşe oluruz. Bir anda evimiz zenginliğe kavuşur. Eşinin bu kararına kadının hiç de pek hoşuna gitmedi. Ve şöyle dedi, kocacığım, sevgili kocacığım, başarıyı davet etsek, barış değil başarıydı, başarıyı davet etsek daha mantıklı bir karar vermiş olmaz mıyız? Kayınvalidesi ile kayınpederinin bu konuşmasını içerideki odada bulunan gelinleri de kulak kabartmıştı. Yani gelinleriyle beraber yaşıyor bu çift. Ve gelinleri kulak misafiri olmuştu. Kayınvalide, kayınpeder aralarında konuşuyorlar. Koşarak içeriye girdi. Heyecanla kendi önerisini söyledi. Sevgili babacığım ve anneciğim, en doğru karar sevgiyi davet etmek değil midir? Düşünsenize, evimiz bir anda sevgiye kavuşacak. Bu neyi gösteriyor? Demek ki geline fazla sevgi gösterilmiyordu. Fazla ilgi yoktu. Gelinin önerisi, ama bu kayınvalide, kayınpeder iyiydi herhalde. Gelinin bu önerisi kayınvalidenin de kayınpederinin de çok hoşuna gitmişti. Tamam, en doğru karar bu olacak dediler. Ve sevgiyi eve davet ettiler. Sevgi ayağa kalkıp eve doğru yavaş yavaş yürümeye başladı. Arkadaşlar da ayağa kalktılar ve sevginin arkasından onlarla birlikte eve doğru yürümeye başladılar. Kadın büyük bir şaşkınlık içerisinde zenginlikle başarıya sordu. Siz niçin geliyorsunuz? Ben sadece sevgiyi davet etmiştim. Kadının bu sorusuna 3 yaşlı birlikte yanıt verdiler. Eğer İçimizden yalnızca zenginliği ya da başarıyı davet etmiş olsaydınız, davet edilmeyen ikimiz dışarıda bekleyecektik. Fakat siz sevgiyi davet ettiniz, bu durumda üçümüz birden gelmek zorundayız. Bu kadının ve kadının niçin diye sormasını beklemeden zenginlik ve başarı sözlerine devam ettiler. Çünkü, dikkat edin. Çünkü sevginin olduğu yerde zenginlik ve başarı da her zaman onun yanında oluruz. Eğer sevgi varsa başarı da var. O zaman zenginlik de var. Şimdi ben şu soruyu sormak istiyorum çok samimi bir şekilde. Bu kadının yerinde eğer siz olsaydınız kimi çağırdınız? Dürüst davranmak lazım. Cevap vermek zorunda değilsiniz. Yürekten kendiniz düşünün. Ya da aile yaşamınızda, evlilik hayatınızda, yuvanızda hangisine karşı daha fazla özlem duyuyorsunuz? Başarıya mı, zenginliğe mi, sevgiye mi? Evet. Bunun yanıtını yüreklerde siz vereceksiniz. Ama ben bugün başta da ifade ettiğim gibi Tanrı evliliğe nasıl bakıyor? Onu birlikte anlamaya çalışacağız. Şimdi kutsal kitaba baktığımız zaman, bugün birazcık uzun sürerse kusura bakmayın. Ben bu konuyu çok önemli ve değerli görüyorum. Onun için bunu bitirelim hiç heyecanlanmadan. Ama ben yine de 5'te bitirmeye çalışacağım. Çalışabildiğim kadarıyla. Şimdi yaratılış kitabının ilk sayfalarına baktığımız zaman Tanrı biliyorsunuz Adem'le Havva'yı yaratan idi. Ama Tanrı ilk Adem'i yarattığı zaman Adem'e çok ilginç, çok çarpıcı bir ifade kullandı. Adem'in yalnız olması iyi değildir. Onun için uygun bir yardımcı yapacağım. Şimdi bak çok ilginçtir. Tanrı'nın yaratılışını okursanız iyi ve güzeldi, iyi ve güzeldi, iyi ve güzeldi, iyi ve güzeldi, iyi ve güzeldi. Ama Tanrı bir tek yerde diyor ki bir şey iyi değildi. Diyor ki Adem'in yani erkeğin yalnız kalması iyi değildi. Şimdi burada neyi görüyoruz? Burada iki nokta görüyoruz. Birincisi Adem'in yalnızlığı Tanrı'nın gözünde iyi görünmüyordu. Bu neyi gösteriyor bize? Evlilik Tanrı tarafından onaylanan, Tanrı tarafından istenen bir şey. Yoksa Tanrı demezdi Adem'le Hava'ya verimli olun, çoğalın ve yeryüzünü doldurun. Şimdi verimli olun, çoğalın dediğine göre demek ki evlilik Tanrı'nın gözünde olması gereken bir şey. Çok güzel bir olay. İkincisi ise bu ilişki içerisinde dikkat edin, burası çok çok önemli. Bizim toplumda bu maalesef daha tam kavranmış değil. Bunu samimiyetimle söylüyorum. Kadın burada köle değil, erkeğin yardımcısı ve destekçisi konumunda. Bu çok önemli. Şimdi amaç nedir? Amaç nedir? Amaç Tanrı'nın gözünde iyi sayılmayan yalnızlığın sağlıklı biçimde giderilmesiydi. Adem Hava'ya aitti baş olarak. Adem de kadın da Hava da Adem'e aitti. O başa onur ve yücelik getiren bir taç olarak. Demek ki baş olmak güzel. Yetki sahibi olmak güzel. Ama o yetkiyi değerli kılan kadının payı. Bak ne diyor? Erkek baş, yönetici, ama o yöneticiye onur getiren, o yöneticiye yücelik getiren kadın. Bir taç olarak nitelendiriyor. Kadın erkeğin tacı. Kutsal Söz şöyle diyor. Erdemli kadın diyor, yani iyi yürekli kadın, yardımsever kadın kocasının tacıdır. İşte onun için Kutsal Söz söylüyor ki kadın erkeğin yüceliğidir diyor. Görüyor muyuz? Kadınlarımız bizim yüceliğimizdir. Erkekler olarak söylüyorum. Erkeklere söylüyorum. Kadınlarımız bizim yüceliğimiz, bizim onurumuz, bizim toplumda aynı zamanda namusumuz, değil mi? Bu çok çok önemli. Kadınlarımız bizim yüceliğimiz sevgili kardeşler. Şimdi burada en önemli nokta erkeğin kadın üzerinde baş olması. Ama bu baş diktatör olmak demek değil. Bak şunu yapacaksın. Bak bunu yapacaksın. Buradaki başlık bunu anlatmıyor bize. Şimdi biz sevgi deyip geçiyoruz ama Yunanca'da 3 çeşit, aslında 4 çeşit var ama 3 çeşit sevgiyi anımsıyorum. Agape, Phileo ve Eros. Eros sevgisi cinsel ilişkiyi anlatıyor. Erotik de oradan geliyor. Erotizm de oradan geliyor. Phileo arkadaş sevgisi. İki arkadaş arasında olan sevgi. Agapeo sevgisi Tanrı'nın sevgisi. Yani sen beni sevmesen de ben seni seviyorum sevgisi. Yani arı katıksız, bir takım duygulara bağlı olmayan arı sevgi. Evlilik bağı ilişkisi içerisinde tek bir düzen olmak demektir. Bu çeşit sevgi. Şimdi eşler birbirlerine bakarak Cuma günü Bülentler'deyken Cuma akşamı onlarla kutsal kitap çalışması başlattık. İman ettiler, karar verdiler. Rab'de yürümeye karar verdiler. Onlarla kutsal kitap çalışması başlattık. Orada Bülent'e de söylemiştim. Evlilik dedim Bülent. Böyle yüz yüze bakıp o canım, ah gülüm, ah balım demek değil. Aa, bu sevgi demek değil sevgili kardeşler. Sevgi aynı hedefe bakmaktır. Yani böyle değil, birlikte aynı hedefe bakmak. Şimdi düşünün, çiftler aynı hedefe bakıyorsa arzu da aynı, değil mi? İstek de aynı, amaç da aynı oluyor. Demek ki evlilik aynı hedefe bakmaktır diyebiliriz sevgili kardeşler. Demek ki erkek sorumluluk açısından kadın üzerinde baştır. Ama erkeğin üzerinde de bir baş var. O da Tanrı'nın kendisi. Rab İsa Mesih. Erkek sevecen bir şekilde karısının, sevgili eşinin başı olması gerekiyor. Çünkü kadınlar diyor bedensel açıdan zayıf varlıklar oldukları için onların sevgiye, onların desteğe, onların koklanmaya, erkeğinin kanatları altına girme ihtiyaçları var. Gereksinimi var sevgili kardeşler. Ben onun için her zaman burada vurgulamışımdır. Hatırlayanlar hatırlayacaklar. Tanrı neden acaba Havva'yı yaratırken kaburga kemiğinden yarattı? Neden ayak kemiğinden yaratmadı? Ben diyorum ki eğer Tanrı ayak kemiğinden yaratsaydı kadınlar ayak altında ezilen kişiler olması gerekiyordu. Köle olması gerekiyordu. Ama burada yardımcı olmaktan söz ediyor. Destekçi olmaktan söz ediyor. Tanrı neden acaba neden Havva'yı kaburga kemiğinden yarattı? Bu şunu gösteriyor. Kaburga kemiği eşitliği gösteriyor. Kadın ve erkek eşit. Artı kaburga kemiği nereye yakın? Kalbe yakın. Bu şunu gösteriyor. Kadınlarımız kalbe yakın kişiler olması lazım. Kalbe en yakın kişi kim hayatımızda? Bunu kendimize soralım. Cevap vermek yok. Ben burada sorular soracağım, içinizden yanıt verin. Acaba benim kalbime en yakın kişi kim? Ben diyorum ki, açık ben cevap verebilirim kendim için. Benim kalbime yakın önce Tanrı, Yaradan, bana şekil veren Yüce Tanrı ve ikinci kişi de sevgili eşim Kristina. Bunu övünerek de söylüyorum. Bunu burada açık bir dille, net bir dille ifade ediyorum. Ama bunu söylerken bu şu demek değil. Yani birçoğumuz şunu yapıyor maalesef. Canım, gülüm, ben seni çok seviyorum. Sen benim her şeyimsin. Sen benim bir tanemsin. Sıkıyoruz onu, öpüyoruz böyle. Kucaklıyoruz, okşuyoruz. Değil mi? Bunu yapıyoruz. Erkeğin doğasında var bu. İşi iyi götürüyor. Bunu iyi becerir erkek.
Türk dizilerine bakarım.
Değil mi abi? Türk dizisi, Mürk dizisi ama erkeğin doğasında var bu. Ama çok ilginç bir şey var. Ben
tam
sevgi başlığı. Ben şimdi bir bayana sordum. Benim eşimin ağzından sevgi düşmüyor diyor. Ama ne hikmetse diyor ben onun hayatında bu sevgiyi hiç görmüyorum. Yani sevdiğini her gün söyler. Canım ben seni çok seviyorum. Hadi abartmayayım haftada 3 defa 4 defa duyuyorum diyor. Ama baktığım zaman ya biraz da el at. Biraz da pratik olaraktan bir şey göster. Yani ben ha, göreyim. Yani sen beni seviyorsun ama hayatında bana göster bir şey göreyim. Gerçekten beni seviyor musun? Yoksa sevmiyor musun? Onun için sevgili kardeşler, sevgi karşındaki kişinin mutluluğu için emek vermekse, çaba harcamaksa o zaman biz bunu hayatımızda göstereceğiz. Değil mi Vakkas abi? Böyle bir birliktelik içerisinde sevgili kardeşler, sevgi ağır basmalı, hamdolsun. Şimdi dedik ya sevgi, dedik ya evlilik bir tek beden olmaktır ve dedik ki evlilik sadece yatak ilişkisinde bir beden olmak değil, evlilik yaşamının her alanında. Yani karar verirken hangi koca karısına önce danışıyor? Bir şey satın almadan.
Ben danışıyorum ya.
Çok güzel, aferin. Hangi koca hangi koca bir yere giderken eşine diyor ki ben şuraya gidiyorum. Bravo. Değil mi? Ha. Ne kadar güzel. Peki. Şimdi çocuk çocuk yetiştirme konusunda kim karısının yanında destekçi? Yoksa aman hatun bırak beni şimdi. Ben 8 saat çalışmışım, yorulmuşum. Tamam ben birazcık keyif yapayım. Getir bana bir çayımı içeyim. Elde kumanda çık. Televizyonu kumandasında, gazetesi elinde. Şunu getir, bunu getir, onu getir. Değil mi?
Şu çocuğunu al rahat et.
Al şu çocuğu da rahat et. Aman. Bir de çocuk bağırır çağırır. Aman be ağlatma şunu. Götür bunu odaya. Değil mi? Ah kardeşim. Bak. Yani ben hatırlıyorum. Mutlaka sizler de yaptınız. Ben kendimi övmüyorum. Sakın yanlış anlamayın. Gece saat 2'de 3'te çok kalktığımı bilirim. Çünkü yok ben imanlı olduğum için. İmanlı olmasaydım tam Osmanlı erkeğiydim. Tam.
Yok. Şimdi benim yanımda ithal davalar çalışıyor. Cüzdanlar, mizdanlar, bank hesaplar kaybolmasın elimde.
Ha, öyle mi? Şimdi şöyle söyleyeyim. Örneğin gün boyunca yoğun bir tempo içerisinde çalışmış. Tamam mı? Ondan sonra yorgun çocuk uyanıyor gece 2'de 3'te. Ben kalkmak zorunda kalıyorum. Sen uyu. Çok yorgunsun. Ben bu yükü hafifleteyim. Senin yükünü birazcık hafifleteyim. Ama bazı kocalar diyor ki ben zaten yarın sabah saat 5.30'da kalkacağım işe. Ben gidiyorum yukarıda ya da başka bir odaya yatıyorum. Böyle diyenler de var. Ben yani yaşadıklarımı söylüyorum. Gittiğim, girdiğim evlerde bunu ben çok yaşadım sevgili kardeşler. Onun için evlilik her alanda bir bütün olmaktır. Yuvayı yapan sadece dişi kuş değil. Bakın doğaya erkek de taşıyor çalı. Birlikte yuvayı yapıyorlar. Neden? Evlilik sahnesinde iki kişi var. Erkek ve kadın. Demek ki iki kişi de sorumlu. Yani bizim toplumda deniyor dişi kuş yuvayı yapar. Ben onu kabul etmiyorum. Kabul etmiyorum. Çünkü dişi kuş öncülük yapar. Bu doğrudur. Dişi kuş öncülük yapıyor. Dişi kuş daha ağır basıyor. Buna katılıyorum. Ama erkeğin de payı olduğunu doğada bile görmemek mümkün değil. Onun için ben şunu söylüyorum. Sağlıklı bir şekilde bu ilişkinin devamı için kadın ve erkek birlikte harç karar, birlikte taş taşır, birlikte duvar örer. Böyle bir ilişkide sevgili kardeşler, gözyaşı ile gülümseme, anlayış ile saygı, hoşgörü ile kabullenme egemendir. Böyle bir ilişkide sevginin hedefi ise istediğimiz bir şeyi elde etmek için gösterilen bir yaklaşım değil, sevmiş ve değer vermiş olduğunuz eşinizin mutlu için emek vermektir, çaba harcamaktır. Benim çocuğum şimdi birazcık değişiyorlar ama küçükken hatırlıyorum. Eğer bir şey istiyorlarsa hemen böyle yaklaşıyorlar, kucağıma oturuyorlar, birazcık sürtünüyorlar. Yani yakınlık gösteriyorlar bana. Ben o kadar alıştım ki arkadan bir istek geleceğini biliyorum yani. Ve hakikaten de 5 dakika geçmeden arkadan bir istek geliyor. Baba, Game Boy'da bir oyun var. Çok güzel, onu alabilir misin? Şimdi biz erkekler bunu farklı türlü yapıyoruz. Eğer bak yani bunu biz burada bir aileyiz. Açık açık konuşuyorum. Burada hepimiz birbirimizden hiç üstün değiliz. Hepimiz eşitiz burada. Biz ne yapıyoruz? Bir çiçek alıyoruz. Eğer o çiçeği aklına böyle geldiyse o benim canım deyip de aklına gelip de aldıysan ayrı bir şey. Ama biz o çiçeği alıyoruz. Arkadan bir şey var, bir beklenti var. Çiçeği veriyoruz ama arkada bir beklenti var. Bu beklentiler değişik değişik oluyor tabii. Her eş, her karı koca bunu siz daha yenisiniz ama eskiler bunu çok daha iyi bilir. Değil mi? Çiçek ama ne yapıyor? O zaman çiçek demeyeyim. Çiçek demeyeyim. Şimdi, çiçek demeyeyim Hasan abi.
Şimdi erkek. Ben iki dakika konuşabilirim.
Şimdi bak Hasan abi bu.
Sen bana söz hakkı
ver. Ben sana söz hakkı vereceğim ama şu var. Şimdi bu internette yayınlandığı için. Yani bu şey biraz şey ama ben sana söz hakkı kesinlikle vereceğim. Kesinlikle vereceğim. Şimdi şu var. Çiçeği unutalım bir tarafa koyalım. Çiçek önemli değil. Öpücük olsun bu. Yani yaklaşıyoruz, yanına bir öpücük konduruyoruz. Değil mi? Şimdi bu öpücüğün içinden gelip de yapmak var. Yani bir karşılık beklemeden yapmak var. Bir de yani onun arkasında akşam üzeri bir istek ya da ne bileyim bir saat sonrası arkadan bir istek hemen belirebiliyor. Yani bunu kadınlar bana anlattı. Bunu bayanlar içine girdiğim o problemli ailelerdeki eşler bana bunu çok açık bir şekilde anlattılar, paylaştılar. Şimdi ben burada kimseyi suçlamıyorum. Amacım da o değil zaten. Amacım mümkün olduğunca evliliğin tek bir vücut halinde devam edebilmesini sağlayabilmektir. Başka hiçbir amaç yok. Söyle Hasan abi.
Egoist olur. Savaşır, kavga yapar.
Evet.
Bu insanlarda da bir vücut. Ama yavruyu gerek kuş olsun, gerek diş hayvanlar olsun, yavruyu gerek insanlar olsun, gerek %90'ı dişi bakar.
Yeah.
Bu bilmiyorum, Allah'ın bir lütfunu ve doğanın bir kanunu.
Tabii.
Bakıyoruz bir kuş, illa bir dişi bakıyor. Erkek de yani.
Tabii. Dişi bakıyor çünkü doğuran, dünyaya getiren o. Emziren de o olacak tabii ki mutlaka.
Genellikle ya. Savaşı da erkekler yapıyor.
Ya.
Ben görüyorum. Bunlar hayvanlar da demeyiz.
Ya.
Bu, yani tabii ben kadınları burada çok hak veriyorum. Keşke idareler kadınlar yerinde olsa bir savaşlar
olmaz. Teşekkür ederim Hasan abi. Şimdi şunu söylemek istiyorum sevgili kardeşler. Bir nokta daha çok önemli burada. Diyor ki kutsal kitapta okuduk Efeslerde ama bu Efeslerdeki ayet eski antlaşmadan alınma. Bunun için diyor insan yani kadın ve erkek anasını babasını bırakacak, karısına yapışacak bir beden olacaklardır. Şimdi bu bırakmak, anayı babayı terk etmek bizim toplumda çok yanlış anlaşılan bir şey. Burada şu denmiyor. Anayı babayı at bir tarafa, onlarla hiç ilgilenme. Hayır. Burada söylenen bu değil. Burada söylenen şu. Kadın anne baba ocağından ayrılıyor. Erkek anne baba ocağından ayrılıyor. Ve kendi başlarına bir yuva kuruyorlar. Şimdi yeni kurulmuş bir yuva içerisinde dışarıdan dikkat edin. Kızın annesi babası ya da erkeğin anne babası dışarıdan girerekten yeni kurulan yuvanın iç işlerine karışmaya hakkı yok. Nokta. Bizim toplumda boşanmaların 1/3 bundan kaynaklanıyor. Ya erkeğin anne babası girmiş, ya kızın anne babası girmiş ve bundan dolayı boşanmaların sayısı inanın az değil sevgili kardeşler. Onun için burada ayrılın, bir beden olun demek, onlar kendileri bir bütün olarak birbirlerini destekleyerekten gelişip büyümeleri ve kendi kararlarını kendileri verebilmeyi öğrenebilmeleri için, ayakta kendileri durabilmeyi öğrenebilmeleri için bu gerekli sevgili kardeşler. Anne babayı seveceğiz ki bu kutsal kitapta 5. buyrukta ne diyor? Anaya babaya hürmet et diyor.
Ki,
bu olacak.
Ki
ömrün uzun olsun. Vaat sadece 5. buyrukta var. 5. buyrukta var. Onun için anne babayı seveceğiz, bağrımıza basacağız ama anne baba yeni kurulan yuvanın iç işlerine karışmalarına hakkı yok. Bu ilişki içerisinde bir şey daha çok önemli. Açık iletişim karı koca arasında. Bu da çok eksik. Ben sordum. Yani girdiğim evlerde. En son ne zaman birlikte çocuklarınız varsa çocuklarınızı yatırdınız, bir araya geldiniz, oturdunuz, tartıştınız, konuştunuz, sohbet ettiniz ya da çocuk yoksa ne zaman bir araya gelip de evdeki sorunları karşılıklı oturup konuşabildiniz? Hatırlayamadılar. Demek ki açık iletişim çok önemli. Hasan, Zerrin. Siz bakın, Abdullah güzel örnek verdi. Televizyondan örnek verdi. Televizyona 3 saatte zaman ayırsak sıkılmıyoruz. Bak ben 19 yıldır evliyim. Bunu açıkça söyleyebilirim içten ve candan sevgili kardeşler. 15 yıl eve televizyon almadım. Ne için almadım? Eşim teklif etmişti. Çünkü anne ve babasından çok büyük sorun yaşamış. Bağlantı kopukluğu. Teklif etti, benim için çok zordu. Ama dedik ya, karşı tarafın mutluluğu için emek vermekse eğer sevgi, kabul ettim onun teklifini. Ve 15 yıl televizyon almadık. Emin ol sevgili kardeşler, biz 3,5 yılımızı Türkiye'de geçirdik, evliliğimizin 3,5 yılını. O çalışıyordu, geliyordu, ben geliyordum, oturuyorduk, birlikte yemek yapıyorduk, birlikte bulaşık yıkıyorduk, ben kuruluyordum, o yıkıyordu. Ve o kadar güzel sohbet oldu ki o ilk 3 yıl iyi ki vardı. Televizyonsuz. Demiyorum atın, bende de şu anda televizyon var, Çanak'ta var, kayınvalide hediye etti sağ olsun. Var. Televizyon çok faydalı. Ama televizyona zaman ayırdığın oranda da bir 15 dakika, bir yarım saat eşine zaman ayır. Hem kadın için söylüyorum, hem erkek için söylüyorum. Kapat televizyonu, bir yarım saat otur, gelin bakalım. Biz dün şöyle bir sorun yaşadık. Kızım, senin fikrin ne? Oğlum, senin fikrin ne? Bakın, göreceksiniz, konuştukça, paylaştıkça sorunlar çözüm bulacaktır. Ama içeri atıldıkça acılaşacak, acı bir kök oluşacak. Kocana karşı ya da karına karşı, değil mi? İstenmeyen bir isteksizlik oluşacak. Onun için bunu yapmamız lazım. Ama bunu yaparken de bir şey daha önemli. Bunu da söylemek istiyorum heyecanla. Dinlemek. Hani ben burada hep söylüyorum ya, Tanrı neden iki tane kulak, bir tane ağız verdi? İki defa dinle, bir defa konuş. Demek ki dinlemek de konuşmanın bir fonksiyonu, bir işlevi. Yani biz konuşmaya gelince hiç kimse ben konuşmak istemiyorum demez. Ama dinlemeye gelince daha isteksiziz, değil mi? Dinlemekte ne hikmetse zorlanıyoruz. Ama bakın sevgili kardeşler, güzel sohbetlerinizi düşünün. Güzel sohbetlerin özünde ne yatıyor? Mutlaka senin karşında iyi bir dinleyici olması lazım. İyi bir dinleyen varsa o sohbette çok güzel bir sohbet oluyor sevgili kardeşler. Onun için dinlemek konuşmak kadar önemli. Çünkü dinlemek, yani eşine kendini tam olaraktan vermek ne demektir? Sen varsın. Ben sana değer veriyorum. Çünkü karşısındaki kişiye değer veren kimse karşısındakini önemser, güvenir ve ne yapar? Karşısındakini dikkate alır, dikkatle dinler. Dinlerken, bu da bak çok önemli, bu da çok önemli. Dinlerken ona sadece bakmaz. Onu görür. Öyleleri var ki bakıyor ama kafa başka yerde. Görmüyor. Karşısındakine bakar ama aynı zamanda onu görür. Tavşanların göz kapakları yok. Sana bakar ama uyur. Onlar öyle uyuyorlar. Böyle gözler açık uyuyor. Tavşanlar. Bizler ilişkilerimizde böyle olmayalım sevgili kardeşler. Onun için birliktelik, bu güzel birliktelik içerisinde ben, sen değil, biz egemen olmalıdır. Yani ben yaptım ya da ben yaptım. Hayır, ben yaptım ya da sen yaptın değil. Biz yaptık. Biz yapacağız. Biz gideceğiz. Çünkü evlisin sen. Bir bütünsün. Artık tek değilsin. Yanında bir yaşam arkadaşın var. Hayat arkadaşın var. Değil mi? O zaman biz kavramı evlilik ilişkisi içerisine oturmak zorunda. Eğer bu oturmuşsa, biz birinci oturmuşsa, o ailede ilişkiler kesinlikle sağlıklıdır. Ve sağlıklı biçimde de kök salar sevgili kardeşler. Onun için şunu söylüyorum. Böyle bir ilişkide, biz ilişkisi içerisinde yetişen çocuklar da ileriki yaşamlarında, okul hayatında, iş hayatında, ileride kuracağı evlilik hayatında da onlar da aynı şekilde biz birinciyle hareket edeceklerdir. Yani kutsal sözde güzel bir ayet var Galatyalılar 6. bölümde. Diyor ki ne ekersen onu biçersin. Demek ki ekilen o zaman biçilmiş olacaktır. Aksi takdirde Tanrı Adem'le Havva'ya semerili olun, çoğalın derken onlara bir sorumluluk veriyordu. Çocuklar bizim bir miras. Tanrı'nın emanet ettiği bir miras sevgili kardeşler. Çocuklarımıza önem vermeli, değer vermeli. Mezmur 127:3'te bu açıkça bize ifade ediliyor. Çocuklarımızı disiplin edeceğiz. Çocuklarımızı paylayacağız. Onlara yön vereceğiz. Yanlışlıklarını gördüğümüz zaman. Birazcık çocuklar hakkında da söylüyorum. Sonra tekrar kadın kocaya döneceğim. Orada noktalayacağım. Çünkü ileride çocuk çocuğa karışacaksınız. Özlem oldu. Bülent Eylem çocuk sahibi oldular. Onlara da anne baba olaraktan iyi bir şekilde yön vermek lazım. Biz ne ekersek onu biçeceğiz onlardan. Dikkat edin. Bu çok önemli. Rabbin eğitimiyle biz onları eğitmek zorundayız. Kutsal Söz diyor ki çocuklarınızın yıkımına neden olmayın. Demek ki anne ve babanın payı çok büyük. Çocuklarının düzensiz bir hayat yaşamaları. Demek ki sadece çocuklarımızın bedensel ve zihinsel gelişmelerini sağlayabilmek için sadece yedirip içirmenin, yıkayıp giydirmenin, altını temizlemenin yeterli olmadığını görüyoruz. Çocuklarınızı Rab Tanrı'nın eğitimi ve öğüdüyle yetiştirmek anne babanın sorumluluğudur. Hiçbir zaman unutmayın, anne ve baba olarak bırakabileceğiniz en büyük, en değerli, en geçerli, en kalıcı miras nedir? Bana söyleyebilir misiniz? En değerli miras nedir? Çocuklara bırakabileceğimiz en değerli miras? Ha? Bravo Mehmet, bravo. İşte verebileceğimiz en iyi miras verdiğimiz eğitimdir, disiplindir, terbiyedir. İşte bu çocuğumuz için en büyük, en geçerli mirastır. Diyor ki çocuğu gideceği yola göre eğit ki İbranicesinde gitmesi gereken yola göre eğit diyor. Yaşlandığı zaman ondan ayrılmaz. Görebiliyor musun? Çocuğu gitmesi gereken yolda eğit ki yaşlandığında ondan ayrılmaz. Sevgili kardeşler. Demek ki çocuk yetiştirmedeki başarı nereye bağlı? Anne ve babanın yaptıklarıyla bağlı. Yani çocukların yaptıklarıyla değil. Demek ki çocuklar bir şeyler yapıyorsa bunda anne babanın payı çok büyük. Anne baba ne ektiyse onu biçiyor. Evet, sona geldim ve tekrar şunu da söyleyeyim, bu çok maalesef bozulan yuvalarda kadın ya kocasını aldatıyor ya da koca karısını aldatıyor ama bizim toplumda daha çok kocalar daha çok bu işi fazla yapıyor. Bunu ben açık bir şekilde söyleyebilirim. Dedik ya evlilik, sevgili Hasan, sevgili Zerrin, evlilik ömür boyu bozulmayan bir antlaşma. Ve Tanrı diyor ki bu antlaşmayı, bu evlilik yatağını kirletmeyin diyor. Evlilik yatağını kirletmeyin. İbranilerde bir ayet var. Bir kardeş okuyabilir mi onu? İbranilerde bir ayet var. İbranler mektubunda 13. bölümde, İbranlar 13 ayet 4'te bir ayet var. O ayeti bir kardeş okusun lütfen.
13:4. Herkes evliliğe saygı göstersin. Ya. Evlilik yatağı günahla lekelenmesin. Ya. Çünkü Tanrı fuhuş yapanları, zina edenleri yargılayacak.
Çok açık bir şekilde Tanrı burada ne diyor? Bu evlilik yatağını temiz tutun. Kirletmeyin. Nasıl kirletebilirsin? Sevgili kardeşler, bunu açıkça illa da gidip birisiyle cinsel ilişki kurman gerekmiyor. Pornolara dalabilirsin internetten. Çok tehlikeli. İnternet çok faydalı ama aynı zamanda çok da tehlikeli. Değil mi? Çok daha farklı şeylere dalabilirsin. Değişik şeylerle de kirletmek mümkün. Sadece cinsel ilişki gerekmiyor. Onun için şunu söylemek istiyorum. Güvenli ve doyurucu cinsellik sadece ve sadece karı kocanın birliklerinde saklı. Yani evlilik cinselliği geçerli kıldığı gibi Cinsellik de evliliği, evlilik antlaşmasını geçerli kılar sevgili kardeşler. Evet, son olarak dedim, şunu söyleyerekten noktalayacağım. Biliyorsunuz konumuzun başında okuduk, bir bölüm okuduk. Tabii bittikten sonra sen şey yapabilirsin. Ya Kutsal Kitap'ta bir bölüm okuduk. 5. bölümden bir kısım ayet okuduk. Orada bir şey söz ediliyordu. Yani erkeklerin biraz düşünmesi gereken bir ayet. Ey kocalar diyor. Mesih inananlar topluluğu nasıl sevip onun uğruna kendini feda ettiyse siz de karılarınızı öyle sevin. Çok çok. Ben bu ayeti okuduğum zaman, ben bu ayet üzerinde çalışma yaptığım zaman kendi kendime sordum. Ya keşke erkek olmasaydım. Düşün, İsa Mesih, yani gelini olan bizleri, ki kiliseyi gelin olaraktan nitelendiriyor Kutsal Kitap'ta. İsa Mesih o geline, yani bizlere sahip olmak için hayatını çarmıhta feda etti. Diyor ki erkek de, kocalar da aynı şekilde feda edercesine eşimi sevmek zorundayım. Hayatımı verebilecek oranda eşimi sevebilmek zorundayım. Sevmek zorundayım sevgili kardeşler. Burada şu gerçek ortaya çıkıyor. Şimdi burada erkek veren konumunda. Bakın sevme buyruklarını hep erkeğe vermiş. Karını sev, karını kendi bedenin gibi sev, değil mi? Sev, sev, sev hep erkeğe vermiş. Kadına da boyun eğme sorumluluğunu vermiş. Şimdi erkek veriyor, kadın alıyor. Şimdi erkek vermezse kadın alabilir mi? Dikkat edin. Erkek vermezse kadın alabilir mi? Bakın. Cevap bekliyorum ben sizden. Erkek veren konumunda. Doğada bile böyle. Değil mi? Polenler, erkek artılar gidiyor dişiye. Toz olaraktan uçuyorlar, değil mi? Demek ki erkek veren konumunda. Erkek veriyor. Şimdi erkek veriyor, kadın alıyor. Erkek vermezse kadın alabilir mi? Vermediği için almaz. Şimdi ben şunu söylüyorum. Tanrı diyor ki karını sev kendi bedenin gibi. Ben eğer o sevgiyi eşime vermiyorsam o eşim bana nasıl boyun eğebilir? Sevginin bir karşılığı olaraktan, bir tepkisi olaraktan. Demek ki eğer bugün eşim bana boyun eğmiyorsa, eşim bana zoraki demiyorum, bazen zoraki oluyor. Aile düzeni bozulmasın diye, çocuklar ortada kalmasın diye mecburen kadın boyun eğiyor, ayrı bir olay. Ama bugün eğer eşim bana boyun eğmiyorsa kesinlikle ben sevgi konusunda zayıfımdır. Gerekli olan sevgiyi göstermiyorumdur. Onun için sevgili kardeşler, bizler erkekler olaraktan eşlerimize sevgi vermeye, sevgi pompalamaya devam edeceğiz. Nasıl ki İsa Mesih söz ile topluluğu temizliyorsa, sevgisiyle bu topluluğu yeniliyorsa, biz de sevgimizle evlilik ilişkisini temizliyor, paklıyor ve gelişmesine destek oluyoruz. Dikkat edin, vücutta hücreleri ne besliyor biliyor musunuz? Kan. Kan besliyor. Peki evlilik ilişkisi içerisinde ilişkiyi besleyen nedir? Sevgi. Sevgi. Sevgi, sevgi, sevgi. Onun için son olarak da şu sözle noktalamak istiyorum. Sevgi her birimizin yuvasında besin kaynağı olsun. Ve sen sevgili Zerrin, sevgili eşin Hasan için, sen sevgili Hasan, sevgili eşin Zerrin için ve birlikte sizin bu evliliğinizi onaylayan, sizin bu evliliğinizi kutsal gören, sizi yaratan Yüce Tanrı için. Demek ki biri diğerini, diğeri öbürünü ve birlikte yaratanı. Tıpkı üçgen gibi. Sağ köşe sol köşeyi destekliyor. Sol köşede sağ köşeyi destekliyor. İki köşede ne yapıyor? Üst köşeye destek oluyor. Bu şekilde. Tanrı'nın bakış açısıyla bu şekilde. Ve sadece tamam biz Hasan'ı aldık, Zerrin'i aldık. Onlara yönelik konuşmaya çalıştık. Ama burada her birimiz için bir pay çıktı mı? Her birimiz buradan bir pay alabildik mi? Evlilik konusunda. O zaman kısa bir dua yapalım. Sonra Hasan abiye evlilik konusunda fırsat verelim. Onun da söyleyecek birkaç sözü varmış. Sevgili Rabbimiz, sevgili kurtarıcımız, sana teşekkür ediyoruz. Bizlere bir kez daha şunu gösterdin açık bir şekilde ki, evlilik adet yerini bulsun diye, dostlar alışverişte görsün diye yapılan bir kurum, bir antlaşma, bir sözleşme değil. Rab senin onayladığın, senin kutsal gördüğün bir antlaşma. Rab, biz de bu ilişkiye bu gözle bakıyoruz. Ve aramızdaki bu yeni çifti, Hasan'ı ve Zerrin'i Rab senin güvenilir ellerine teslim ediyoruz. Rab, onların yüreklerinde, onların düşüncelerinde sevginle destek olmaya devam et. Ve onlar da birbirlerine bakarak, birbirlerini destekleyerekten, bir vücut olarak, bir tek beden olaraktan Rab, sen de gelişsinler, sen de büyüsünler. Rabbimiz, her birimizin yaşamında sen olmaya devam et. Seni seviyoruz ve önümüzdeki zamanı da senin sadık, güvenilir ellerine teslim ediyoruz. Kurtarıcımız İsa Mesih adıyla. Amin. Rab hepinizi bereketlesin. Evet Hasan abi, söyle bakalım.
Sevgi sabreder, sevgi dayanır, sevgi kucaklar, sevgi bağışlar. Thank you. sabreder. Sevgi dayanır, sevgi kucaklar, sevgi bağışlar.